5. ayrım. Sayfa 93. Beynimizin şu dışa doğru olan bölümlerine gilus adı verilir. Gilus kıvrım demektir. Bu kıvrımlar arasında vadi gibi görünen yarıklarına da sulcus adı verilir. Daha derin sulcuslara ise fissür denir. Bu fissürlerin en büyüğü serebrumumuzu tam ortadan ikiye böler. Böylece hepimizin bildiği gibi beynimiz iki yarım küreye ayrılır ve bu yarım kürelere de hemisfer adı verilir. Hemisferler birbirinden tamamen ayrı değildir. Aralarında bir bağ vardır. Beynimizin ortasındaki nasır. Cevizin iki yarısı birbirine nasıl bağlıysa, sağ ve sol hemisfer de corpus callosum ile birbirine bağlıdır. Bu Latince ismin çok havalı durduğuna bakmayın. Sert cisim ya da zorlu gövde gibi bir anlama gelir. Ve eğer Latincesini aklınızda tutmak tıp fakültesini kazanana kadar size zor gelecekse ona nasırlı cisim de diyebilirsiniz. Fakat bana sorarsanız beynimin tam ortasında nasırlı bir şeyin olması fikrini pek de benimsediğim söylenemez. Nasır dediğin insanın ayağının altında olur. Corpus callosum, sert cisim, zorlu gövde ya da nasırlı şey. Ne derseniz deyin ama şunu bilin ki corpus callosum beynimizin iki yakasını bir araya getiren basit bir köprüden çok daha fazlasıdır. Beyin hemisferlerimizi birbirinden ayıran ve kanyon gibi görünen derin fissürün ortasında bulunur ve içinde yoğun miktarda sinir hücrelerinin yani nöronların uzantılarını barındırır. Eğer onu basit bir şeye benzetecek olursak, kıtalar arası internet erişimini sağlayan fiber optik kablolara benzetebiliriz. Peki bu bağlantı kesilirse ne olur? Ölür müyüz? Şaşırtıcı bir şey ama ölmeyiz. 50'li yıllarda bazı bilim adamları talihsiz bir takım kediler üzerinde acayip bir deney yaptılar. Hayvanların korpus kollosumlarını kestiler. Yani sağ ve sol beyinlerini birbirlerinden ayırdılar. Ve bakalım neler olacak diye beklemeye başladılar. Beyin hemisferleri birbirinden tamamen ayrılan kediler hayatlarını eskisi gibi devam ettiler. Yediler, içtiler, koltukları tırmaladılar. Görünüşte pek de bir sorunları yok gibiydi. Bunun üzerine saro nöbetleri geçiren hastaları tedavi etmek amacı ile beyin ayırma ameliyatlarını insanlar üzerinde yapmaya başladılar. Böylece kriz başladığında sorun beynin bir yarısından diğerine geçemeyecek ve çok daha az sarsıcı olacaktı. Yapılan ilk ameliyatlar gerçekten de işe yaradı. Hastalar sarı krizlerinden kurtulmuşlardı ve hayatlarına normal bir şekilde devam ediyorlardı. Ancak ortada tuhaf bir durum vardı. Bu insanlar kafalarının içinde iki farklı beyin taşıyormuş gibi davranmaya başlamışlardı. Ve bu iki farklı beyin artık bir arada hareket etmiyor gibiydi. Ama ortada iki farklı kişilik yoktu. İki direksiyonu olan ve iki farklı şoför tarafından aynı anda kullanılmaya çalışılan bir araba düşünün. İşlerin çok da iyi gitmeyeceği ortadadır, değil mi? Beyinleri birbirinden ayrılan insanların başlarına gelen de aşağı yukarı böyle bir şeydi. Sağ elleri ile daire, sol elleriyle üçgen çizebiliyorlardı mesela. Parantez içinde denedim, beceremedim. Tabii bu fena bir özellik sayılmaz. Ama markette bir eliniz cips paketlerini alışveriş sepetine doldururken beyninizin öteki yarım küresi tarafından sağlıksız bulunduğu için diğer elinizce aynı cips paketlerinin raflara geri konulduklarını görünce ne yapacaksınız? Phineas Gage olayı. Beynimiz ilk bakışta bile fark edebileceğimiz gibi derin bir sulcus yani fistülle tam ortadan boylamasına ikiye ayrılmıştır. Ama bu arada insan böyle Latince terimler kullanırken kendisini bir hoş hissediyor, değil mi? Elbette siz de bunları öğrendiğinize göre sıradan kimseler gibi sulcus yerine yarık demeyeceksiniz. O kadar da hava atalım canım, nedir? Neşter lütfen. Ne? Bistüri de olabilir. Sen iyice havaya girdin ha. Bence bir sonraki Acayip Şeyler kitabında insan vücudundan uzak dur. Şu acayip babaları falan yaz. Ah evet, babaları yazmalıyım. İskele babasından başlamayı düşünüyorum. Sen ne dersin? Gıcık. Evet, ne diyordum? Serebrum, yani beynimizin beyinciğimiz haricinde kalan kısmı iki yarım küreden oluşur. Ama bu başka bölümler olmadığı anlamına gelmez. Serebrumun pek çok lobu vardır. Lob, bir organın çıplak gözle bile bakıldığında fark edilebilen bölümlerine denir. Lobları birbirinden derin sulkuslar, yani fistüller ayırır. Beynimiz lobları tam üzerlerinde bulunan kafatası parçalarına göre isimlendirilir. Parantez içinde sayfa 46. Ve dört büyük lobumuz vardır. Kafatasımızın alın bölgemizde, yani ön kısmında bulunan parçasına frontal adı verilir. Bunun tam altında kalan lobun ismi de frontal lobdur. Başımızın tepe noktasına gelen kısmında kafatasımızın parietal adlı parçası bulunur. Oradaki lob parietal lobdur. En arkada ise kafatasımızın oksipital adı verilen bölümü vardır. Dolayısıyla onun altındaki lobun ismi de oksipital lobdur. Kafatasımızın şakaklarımızda kalan kısmına ise temporal denir. Buradaki loblara ne ad verileceğini de artık siz tahmin edin. Beyin loblarımızın pek çok farklı özelliği ve görevi vardır. Mesela oksipital lob gözlerimizden gelen verileri işler. Yani görme, oksipital lobun kıvrımları arasında yaratılır. Temporal loblar ise pek çok görevinin yanında asıl kulaklarımızdan gelen verilerle ilgilenir. Parietal lob, beş duyumuzdan gelen bilgiler burada işlenir. Özellikle dokunma duyumuzda edindiğimiz bilgileri beynimizin bu bölgesiyle değerlendiririz. Karanlıkta bile elimizin ayağımızın nerede olduğunu bilebilmemiz de yine parietal lobumuzun faydalarındandır. Frontal loba gelirsek, bu belki de beynimizin en önemli lobudur. Daha doğrusu insan beyninin. Çünkü bizi bir insan yapan, bir öküzden ayıran özelliklerimiz frontal lob ile ilgilidir. Geleceğe dair planlar yaparken, problem çözerken, kişilik özelliklerimizi gösterirken frontal lobumuzu kullanırız. İşte şimdi frontal lobun ne kadar önemli olduğunu anlamamızı sağlayacak meşhur Phineas Gage olayından bahsetmenin tam sırası. Phineas Gage olayı. 13 Eylül 1848'de Phineas Gage adında 26 yaşındaki bir adam her sabah olduğu gibi o sabah da erkenden kalktı, kahvaltısını yaptı. Gage iyi bir adamdı. Herkes tarafından sevilir, nazik, ahlaklı, çalışkan ve dürüst biri olarak tanınırdı. Oldukça da disiplinli biriydi. Amerika'nın Vermont eyaletindeki bir demir yolunun yapımında ustabaşı olarak çalışıyordu. Gage ve ekibinin yaptığı iş son derece dikkat isteyen, oldukça hassas bir işti. Demir yolunun geçeceği güzergahtaki kol gücü ile kırılamayacak kadar iyi kayaları barutla patlatarak parçalayıp yolun rayların döşeneceği hale getiriyorlardı. Yanlış yerleştirilen, gereğinden az ya da çok konulan barut ya da erken ateşlenen bir fitil pek çok insanın canını yakabilirdi. Gage, bu işin en çok dikkat gerektiren tarafı ile ilgileniyordu. Önce patlatılacak kayalarda delikler açıyor, sonra barutu o deliklerin içine dolduruyor, demir bir levye ile iyice sıkıştırıp fitili ateşliyordu. O sabah Gage her zamanki gibi kayayı oymuş, barutu içine yerleştirmiş, demir levyeyle sıkıştırıyordu ki ekipten biri kendisine seslendi. Bu Gage'in dikkatini dağıttı ve ne olduysa o anda oldu. Barut ateş aldı ve patladı. Patlamanın tesiriyle Gage'in elindeki 6 kilo ağırlığında bir metreden uzun ve 3,5 santim çapındaki demir levye bir füze gibi fırladı. Gage'in sol yanağından girdi ve kafatasının ön kısmından çıktı. Tabii çıkarken Gage'in sol gözünü ve sol, parantez içinde beyninin sol yarım küresindeki frontal lobunun büyük bir kısmını da beraberinde götürdü. Arkadaşları hemen koştular ve yerde kanlar içinde yatan Gage'in ölmemiş olduğunu hayretle gördüler. Gage ölmemişti. Ölmediği gibi tuhaf ama oldukça iyi görünüyordu. Ayağa kalktı ve arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında kendisini hastaneye götürecek at arabasına yürüyerek bindi. Hastanede ilk müdahale yapıldı. O günün imkanları ölçüsünde kafatasının kırılan parçaları yerine yerleştirildi, yaraları sarıldı. Phineas Gage bir ay kadar sonra neredeyse iyileşmiş sayılırdı. Sol gözünü kaybetmenin dışında pek bir sorun görünmüyordu. Doktorlar kendisine "İyisin, iyisin, verilmiş sadakan varmış." diyerek taburcu ettiler. Fakat Gage hiç iyi değildi. Kısa bir süre sonra da gerçekler ortaya çıkmaya başladı. En yakın arkadaşlarının dediğine göre Gage artık eski Gage değildi. Çok değişmişti. O kibar, disiplinli ve ahlaklı, terbiyeli adam gitmiş, yerine tam bir serseri gelmişti. Küfürbaz, alkolik ve ahlaksız biri haline dönüşmüştü. Etrafındakileri sürekli rahatsız ediyor, daha önceleri aksatmadığı pazar ayinlerine katılmıyordu. Evini barkını terk etmişti. Hiçbir işte dikiş tutturamayan, disiplinsiz, huysuz bir adamdı artık. Phineas Gage 12 yıl kadar daha böyle yaşadı ve zaman zaman geçirdiği bayılmaların birinden ayılamayıp öldü. O zamanın imkanları ile Gage'e ne olduğunu kimse anlayamadı. Ancak onu öldürmeyen fakat beyninde büyük çapta bir hasar meydana getiren kazanın elbette bununla bir ilgisi vardı. Vardı ama nasıl bir ilgisi vardı? 2001 yılında Gage'in anatomi müzesinde korunan beyni üzerinde bir takım araştırmalar yaptılar ve ondaki bu tuhaf değişikliğin frontal lobunda meydana gelen hasar sonucu ortaya çıktığına kanaat getirdiler. Böylece frontal lobun tam olarak ne işe yaradığı hatırı sayılır bir miktarda anlaşılmış oldu. Phineas Gage'in sol yanağından girip kafatasının ön kısmından fırlayıp çıkan o demir levye sadece bir gözünü, sadece frontal lobun büyük bir kısmını, sadece serebral korteksinin en önemli parçasını parçalamamış, onun kişiliğini de alıp götürmüştü. Serebral korteks mi? O da neyin nesi? Bir kabuk. Kabuk mu? Yine mi kabuk? Kitabın orta yerini geçtik. Hala daha kabukta mıyız yani? Kabuk. Bir insan beyniyle bir koyun beynini karşılaştırma imkanı bulsaydınız, onları daha ilk bakışta birbirinden ayırabilirdiniz. Bu bir insan beyni, derdiniz. Buncağız da bir koyuna ait olmalı. Kelle paça yapacaksınız, bundan yapın. Aman ha, sakın karıştırmayın. İnsan beyni, koyun beyniyle kıyaslandığında hem daha büyüktür, hem daha kıvrımlı. Ancak hayatı boyunca me den başka tek bir kelam edemeyen bir koyunun beyni ile aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın. Bir alemi hayale dalan ağ uyanmasın. Mısralarını yazabilen bir beyin arasında nasıl farklar var? Bunu anlamak için biraz daha, biraz daha, hatta biraz daha yakından bakmak lazım gelir. Lazım gelir de kafi gelir mi acaba? Bunu en son konuşacağız. Kafa derimizi, kafatasımızı, kat kat beyin zarlarını ve boz sıvısını da geçtikten sonra karşımıza serebral korteks çıkar. Hatırlayacağınız gibi serebrum beyin demekti. Daha doğrusu beynimizin beyincik haricindeki kısmını komple örten o kıvrımlı bölümü. Serebral ise serebrumla ilgili ya da serebruma ait demektir. Korteks ise kabuk anlamına gelir. Yani serebral korteks, serebrumun kabuğu demektir. Ama bu kabuk, fındık kabuğu, ceviz kabuğu gibi içeridekini koruma amaçlı bir kabuk değildir. O insan beyninin en karmaşık bölümüdür. Bizim beynimizi bir koyun beyninden ayıran özelliklerin başında bu muhteşem kabuk, serebral korteks gelir. Serebral korteks, serebrumun en dışında kalan ve onu tamamen sarıp sarmalayan 2-6 mm kalınlığında bir tabakadır. Beynimizin bu esrarengiz kabuğu, daha önce bahsettiğimiz o girintili çıkıntılı, kıvrımlı yapıdan dolayı hem göründüğünden çok daha geniş bir alanı kaplar, hem de ağırlık olarak neredeyse beynimizin bütün ağırlığının yarısını oluşturur. Serebral korteks, beynimizin neredeyse bütün faaliyetleri ile ilgilidir. Ve daha aşağıdaki tabakalarla sürekli bilgi alışverişi içindedir. Bilgilerin depolanması da yine serebral korteksimizin görevidir. Bilim adamları insan beynini bir koyunun, bir öküzün, bir maymunun beyninden ayıran en önemli bölgenin serebral korteksimiz olduğunu söylerler. Özellikle alnımızın hemen arkasındaki prefrontal korteks idare merkezi gibidir. Beynimizin hemen bütün öteki bölümleriyle bağlantı yapabilir. Ne yapacağımıza, neden yapacağımıza, neden yapmamız gerektiğini bu bölgeyi kullanarak karar verir ve harekete geçeriz. İyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, haklı ya da haksız tercihlerimiz, çabalarımız, gayretlerimiz, faaliyetlerimiz buradan yönetilir. Prefrontal korteks, insan beynini bir hayvanın beyninden ayıran en önemli bölgedir. Ama tabii böyle özel bir beyne sahip olmanın bir de riski vardır. Bunu yanlış işlerde kullanmak ve hayvanların bile yapmayacağı şeyleri yapmak. 5. ayrım sonu. Sayfa 111. 4. ayrım sonu. Sayfa 111.